Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu Ergün Hocam'la birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. İki konu da Ergün Bey'in Yeni Şafak gazetesinde 30 Ekim ve 3 Kasım tarihlerinde kaleme aldığı yazılardan oluşacak. İlki 30 Ekim'de Bağdadi'nin de öldürülmesi üzerine Ergün Bey'in kaleme aldığı Vahşeti Yöneten Adam El-Bağdadi başlığını taşıyor. Programımızın ilk bölümünde bu konuyu konuşacağız. Ardından da yine 3 Kasım'da Ergün Yıldırım Bey'in Yeni Şafak'ta kaleme aldığı Devrimci İslam Anlayışı ve Beyhude Devrimler başlığını taşıyan yazısı. Bunu konuşacağız. Bugün işte Lübnan'da, Irak'ta tekrar böyle sokak hareketleri ortaya çıktı. Bunlar var. Bunları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Hocam ilk olarak 30 Ekim'de Yeni Şafak'ta kaleme aldığınız Bağdadi yazısını konuşmak istiyorum. Diyorsunuz ki bir isyanlar çağından geçiyoruz. En azından Orta Doğu'nun isyanlar çağından geçiyoruz. Birçok isyan hareketi başladı. En son işte Suriye'de gördük biz. Bir takım gruplar ortaya çıktı. Bunlar herhangi bir kanun, nizam, ahlak tanımıyorlar bu gruplar. Herhangi bir normları yok. İşin garibi devletlerin de böyle milis güçleri ortaya çıkmaya başladı. İşte İran'ın desteklediği, Suriye'nin rejimin desteklediği böyle gruplar ortaya çıkmaya başladı. Tabii biz bugün şunu konuşacağız. Bağdadi üzerinden, El-Bağdadi üzerinden bu isyanlar niçin başladı? Neden doğdu? Yani Bağdadi gibi ki öncesinde işte El-Kaide'nin lideri Üsame Bin Laden gibi bu tipler, bu profiller, bu prototipler nasıl yükseldi, nasıl doğdu? Öncelikle şunu sorsak hocam, bu aktörlerin doğmasına, bu topraklarda, Orta Doğu'da neşvi nema bulmasına sebep olan bu isyan ruhu hani nereden çıktı?
Evet.
En son mesela IŞİD, DAEŞ üzerinden değerlendirirsek bunun sebepleri neydi acaba?
Belki de bizim İslam dünyası olarak en fazla bu soru üzerinde düşünmemiz gerekiyor hakikaten. Bu insanlar, bu vahşeti üreten insanlar, bu etrafı yakıp yıkan insanlar nereden çıktı? Neden bunlar doğuyor? Neden insanlar bunların etrafında seferber oluyor? Çünkü bunlar bir kişiden oluşmuyor. Yani El-Bağdadi dediğimiz zaman, hayat hikayesine baktığımız zaman bir belli bir eğitim alıyor. Üniversiteyi okuyor, doktora yapıyor. Ondan sonra hapishanede işte tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, işkencelerden geçiyor. Ondan önce Zerkavi var, o Zerkavi'den etkileniyor ve Zerkavi Afganistan'a gidiyor. Afganistan'da Üsame Bin Laden'le tanışıyor. Böyle bir süreç var. Bunlar Orta Doğu'da, İslam dünyasında yaşıyorlar, doğuyorlar, büyüyorlar. Baskıcı rejimler var bir defa. Mesela bu baskıcı rejimler ister Mısır'da olsun, ister Ürdün'de veya efendim Irak'ta olsun.
İşgaller var değil mi hocam?
Oraya geleceğiz. Evet. Bu baskıcı rejimlerin hapishaneleri var. Bunların ötekileştirme politikaları var. Özgür düşünceye tahammülsüzlük var. Ama öte yandan tabii işgaller var. Mesela Afganistan işgal edildi yıllarca Rusya, Sovyetler Birliği tarafından.
Evet, 1980'lerin başında.
İnsanlar oraya giderken o işgale karşı cihat etmek üzere faaliyetlerde bulundular. Sonra işgal sona erdi. Sona erince gruplar bölündü, birbirine silah çekmeye başladılar. El-Kaide tam da o işgal, iş çatışma sürecinde doğdu. Ondan sonra 91'de Körfez işgali ortaya çıktı. Ve o Körfez işgali sürecinde Üsame Bin Laden dedi ki, ey işte Suud yöneticileri, burası haram topraklarıdır. Buraya kafirler gelmesin, üst kurmasın. Biz Arap gençleri olarak Saddam Hüseyin'e karşı topraklarımızı korumak için savaşırız dediler. Ama herhangi bir yanıt almadılar. Bu onları daha da öfkelendirdi. Üçüncü bir işgal dalgası oldu ve daha berbat, daha kötü bütün bir Orta Doğu'ya yayılan 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri İran'ı işgal etti. Irak'ı işgal etti. Ve Irak'ı işgal ettiği zaman Saddam Hüseyin'i oradan düşürdü yerinden. Evet, Saddam Hüseyin büyük bir diktatördü. Zulüm yapıyordu. Sünni Arapları çoğunlukla egemen hale getirmişti. Öte yandan Şii Arapları ve Sünni Kürtleri dışlamıştı. Fakat yerine gelen düzen de bu defa bütün Sünni Arapları tasfiye etti. Ordudan, yönetimden, onların yerine tamamıyla Şii bir politika gütmeye başladı yeni yönetim. Ve Amerika'nın işgali sadece bununla sınırlı kalmadı. Mesela korkunç işkencehaneler, işte mesela meşhur bir işkencehane var.
Ebu Guraib'a
orada dünya basına da yansıdı, Türkiye'ye de yansıdı. Bir sürü şeyler oldu böyle. Katliamlar gerçekleşti, işkenceler gerçekleşti. Bütün bu olayların, dalgaların altında bu bu hareketler daha da güçlenmeye, daha da yükselmeye başladı.
Evet.
O zamanlar bu figürlerden, en önemli figürlerden birisi El-Bağdadi, işte geçen Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürüldü, ilan edildi. Bağdadi'nin öldürülmesi önemli bir şey. IŞİD dediğimiz ve 2006'dan bu yana hem Suriye'de hem Irak'ta büyük vahşetlerde bulunan, belli bir toprak parçası üzerinde egemenlik kuran, birçok insanı mobilize eden bir hareket haline dönüşmüştü. Ve bu Bağdadi'nin hayat hikayesine baktığımız zaman da aslında bunları doğuran sebepleri de bir yönüyle görmüş oluruz. Mesela Samara şehrinde bir camide zaman zaman işte vaaz veriyor, Kur'an öğretiyor, Kur'an öğreniyor, babası imam.
Futbol oynuyor.
Mesih diyorlar.
Mesih
diyorlar.
Evet.
Ondan
futbolcu
sonra,
Mesih.
Daha sonra Maradona diyorlar. Evet. Hapse girip yine top oynuyor. Bağdat Üniversitesi'nde okuyor. Ondan sonra 2004 yılında Amerikalılar tarafından tutuklanıyor. Hapse giriyor. Buka dediğimiz hapishaneye gidiyor. Hapishanede kalanlar 20 binden fazla Saddam'ın subaylarından oluşuyor. Dolayısıyla orada çok yeni bir kişi olarak yetişmiş oluyor. Yeni bir kişi olarak hapisten çıkıyor. Örgütselliği öğreniyor, işte istihbarat öğreniyor, başka şeyleri öğreniyor. Ve Saddam Hüseyin'in bu Baas Partisi'nin subaylarıyla beraber hareket etmeye karar veriyor bunlar. Aslında Zerkavi'yi de orada destekleyen bu Saddam'ın subayları olduğunu görüyoruz. Mesela bu şey Bağdadi'yi destekleyen, onu öne çıkaran, hatta 2014-10 yılında IŞİD'in lideri olmasını sağlayan Saddam'ın özel istihbarat ekibinden Hacı Bekir denilen bir adam var. O bunu gerçekleştiriyor. Ve 2010 yılından itibaren Bağdadi lideri oluyor şeyin. IŞİD'in lideri oluyor. IŞİD El-Kaide'den daha korkunç cinayetler işliyor. Mesela kadınları alıyor, işte cariye yapıyor, işte insanların evlerini yağmalamaya başlıyorlar.
Yakarak öldürüyorlar.
Kılıçla kan döküyorlar falan, böyle korkunç, şiddeti yücelten, insanların gözüne sokan bir politika izliyorlar. Böylece aslında korkuyla ve şiddetle hem kendilerine düşman gördüklerine korku salmak istiyorlar, hem de bu tür şiddeti arzulayanlara çağrıda bulunmuş oluyorlar. Bunu bir mesela videolarla internet üzerinde kampanya olarak, bir propaganda olarak kullanıyorlar. IŞİD'in önemli dönüşümlerinden birisi tabii 2010 yılında Eyüp el-Mısri öldürülünce, yerine El-Bağdadi geçince, Bağdadi ondan sonra 2014 yılında Musul'u bunlar ele geçiriyorlar. Artık belli bir toprak parçası üzerinde hakimiyet oluşturuyorlar. Orada hutbeye çıkıyor ve kendisini halife olarak ilan ediyor.
Ve o Musul'u ele geçirince de hocam, hani Irak'la Suriye sınırında bir şekilde oradan kaldırmış oluyorlar.
Onu da kaldırıyor. Dozerle özellikle fiziksel sınırları kaldırıyorlar. Bir mesaj veriyorlar yani. İslam dünyası bir yönüyle birçok devletlere parçalanmış, bölünmüş.
Biz birleştiriyoruz
diyoruz. Biz birleştiriyoruz.
Sykes-Picot anlaşması var 1916'da. Evet. Fransızlarla İngilizlerin bu bölgeyi paylaşma anlaşması. Ona da aynen siz öyle. Yazınızda da değiniyorsunuz hocam. Ona karşı da bir şey bu.
Bir başkaldırı.
Başkaldırı.
Bak biz bu sınırları kaldırıyoruz, İslam ümmetini birleştiriyoruz gibi bir mesaj veriyor bununla.
Evet.
Özellikle. Bu önemli tabii. Bununla ilgili önemli bir kitap da var. Halifeliği Yeniden Çağırmak diye yazılan bir kitap. Orada bunu ayrıntılı olarak ele alıyor. Neden önemli diye. Çünkü hilafet 1924 yılında Türkiye'de ilga edildiği zaman veya millet meclisine mündemiştir denildiği zaman İslam dünyası merkezi siyasi otoriteden yoksun hale geldi.
Evet.
Ve bugün İslam dünyası birçok devletler var, parçalanmış halde, sınırlar var ve ortak bir siyasi merkeze sahip değiller. O nedenle dünyada büyük siyasi merkeze sahip olanlar Fransa gibi, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin, bunlar rahatlıkla dünyada nüfus sahibi oluyorlar ve İslam dünyasına müdahale ediyorlar. Rusya müdahale ediyor. Efendim ABD zaten öteden beri Orta Doğu'yu şekillendiren, artı İsrail istediği gibi oynuyor. Ve İsrail de insanların bu terör faaliyetlerine, isyan faaliyetlerine yönelmesinin en büyük nedenlerinden birisi. İnsanlar İsrail'in yaptıklarına karşı büyük bir kin ve öfke duyuyorlar. Kin ve öfkeyi mevcut devletlerin politikalarını yetersiz görerek bunu daha isyanla etkili bir biçimde ortaya koymaya çalışıyorlar adeta. Terörlerinin arka planında böyle de bir şey var, böyle de bir psikoloji var aslında bunu besleyen. Dolayısıyla İslam dünyası şeylere, bu emperyalist müdahalelere açık alan haline geliyor. Osmanlı yıkıldıktan beri böyledir. Bundan çıkmak için de bir siyasi merkezileşme gerekir. Hilafet tahayyülü, hilafet düşüncesi bu siyasi merkezileşmenin çok önemli bir temelidir. Önemli bir meşruiyettir. Belki İslam dünyasında diyelim ki bütün devletler tek bir devlet, adı bilmem şu, bu halifedir biçiminde olması zor. Ama bütün Müslüman toplumların hilafet adı altında ortak bir siyasal tahayyüle sahip olması ve bu siyasal tahayyülün diyelim ki bir meclis tarafından temsil edilmesi.
Evet.
Bu meclisi de
ya da bir teşkilat tarafından.
Bir teşkilat tarafından temsil edilmesi. Ve Müslüman yöneticilerin, Müslüman siyasetçilerin, Müslüman aydınların böyle bir siyasi merkeze, otoriteye doğru teşvik edilmeleri açısından da çok önemli bir ruhtur hilafet ruhu.
Hocam aslında şu an bunun bir benzeri var. Yani benzer paktlar var değil mi? Mesela NATO aslında böyle bir...
Tabii şey...
Belki biz Müslüman olarak yer alıyoruz ama bir Hristiyan askeri birlik gibi duruyor yani. Biz işin içinde olmasak.
Evet.
Aynı şekilde işte Şangay Beşlisi deniyor. Ondan sonra bir takım başka Uzak Asya ile ilgili böyle yeni oluşumlar var. Yeni dünya aslında bu gruplaşmaya değil mi hocam?
Bu merkezileşmeye ve gruplaşmaya doğru gidiyor.
Gruplaşarak merkezileşmeye gidiyor.
Aynen öyle. Yani mesela bugün Rusya...
Avrupa Birliği'nin kendisi böyle
Avrupa
değil mi
Birliği
hocam?
Avrupa Birliği öyle. Yani Avrupa Birliği Fransa ile Almanya asırlarca birbiriyle savaşan ve artık yeter savaştık beraber olan diyen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve savaşmanın en önemli yıkıcı maddesi olan demir ve çelik beraber kullanma üzerine anlaştılar ve ondan sonra Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. Sonra birliğe dönüştü.
Evet.
Ve bu onlar için tabii ki kökeninde bir Hristiyanlık geleneği vardır. Yani Papa hala mesela bütün Hristiyan dünyasının ortak otoritesidir. Yani zaman zaman Hristiyan siyasetçileri ziyaret ediyor, onlarla görüş teatisinde bulunuyor, onları etkiliyor. Kendisi ait büyük bir bütçesi var. İşte efendim eğitim programları var, propagandaları var vesaire. Dolayısıyla benzer şey diğer dünyanın bölgeleri için de geçerli. İslam dünyası kendi zenginlikleri talan ediliyor, kendisine müdahale ediliyor. Birbiriyle çatışıyorlar, birçok devlet. Düşün 12 tane Arap devleti var. Hepsi Arap, hepsi Müslüman. Orta Asya'da kaç tane Türk devleti var? Değil mi yani?
Evet.
Bunlar Türk, bunlar Müslüman yani. Kanları da bir, inançları da bir. Dolayısıyla bu şimdi çok idealist anlamda bütünüyle kendi devlet yapılarını bıraksın demiyoruz ama bunların yani bütün Türk devletlerinin ya Türklük temelinde, Müslümanlık temelinde bir araya gelip ortak kültür faaliyetleri, siyasi faaliyetler istişare ederek ekonomik faaliyetler neden yürütmesinler yani? İslam evet. dünyası neden böyle bir şey yapmasın? Böyle bir şey yapıldığı zaman ortak bir güce ulaşırlar ve dolayısıyla dünya üzerinde artık dünya beşten büyük olur. Sayın Cumhurbaşkanı da hep tekrarladığı evet. bu aslında yani.
Evet. Hocam bu isyanlar yani Orta Doğu'daki bu isyanlar El Bağdadi gibi, Üsame evet. Bin Laden gibi aktörleri doğmasına sebep olan o aktörleri doğuran bu isyanlar çağı işgaller ve diktatörlerle evet. girildi. İşte bahsettiğiniz gibi 1980'de Rusların Afganistan'ı işgal etmesi, 91'de ABD'nin Körfezi, ardından 2003'te Irak'ı işgal etmesi bir sosyoloji oluşturdu evet. ve bu isyanlar çağı başladı. Şunu sormak istiyorum, yani iki sorum var. İlki şu olacak: DAEŞ'in kurulmasıyla beraber bir yabancı savaşçı akımı da başlıyor bu evet, topraklara. Evet, yani evet. Irak topraklarına ve Suriye topraklarına. Evet. İşte bunların bir takım özlemleri var. Evet. Dini söylemlerden doğan işte özlemler, hilafet gibi çok evet. cazip bir söylem. İşte hilafet topraklarında yaşamak istiyorlar falan ve 73 ülkeden evet. sizin tabirinizde yani diasporatik hale gelen Müslüman gençler geliyor.
Evet.
Bunu da bir ayrı değerlendirebilir evet. miyiz? Yani bu isyanlar çağına işgaller, diktatör aktörler neden oldu. Bir de diasporada yaşayan, daha doğrusu diasporatik hale getirilmiş Müslümanlar var. İşte Avrupa'da evet, evet. bugün bile işte evet. almak istemiyorlar. Mesela kendi evet, vatandaşı evet. olan DAEŞ'lı evet. Teröristleri almak istemiyorlar. Bunu da biraz açabilir miyiz? Evet. Ne demek diasporatik hale getirilen Müslüman genç?
Aslında bu konuyla ilgili mesela ta 99'da Tarık Ramazan'ın Avrupa'daki Müslüman gençlerle ilgili gözlemlerini içeren bir çalışması basılmıştı. Ve orada ileride bir takım sorunların çıkacağını işaret ediyordu. Ve onun tespitleri bu açıdan önemli bence. Ondan bahsetmek gerekiyor. Şöyle diyordu: burada Müslüman gençler ne geldikleri ülkelere kendilerini tamamıyla ait hissediyorlar, ne de şu an bulundukları ülkeye ait hissediyorlar. Çünkü yerleştikleri ülkede onu dışlayıcı bir takım mekanizmalar çalışıyor. Bu gençleri çok çok yetenekli olanları seçiyorlar. Diğerlerini daha çok varoşlara, daha çok yoksunluklarıyla baş başa yaşamaya bırakıyorlar. Onların da bu devletleri kendilerine ait algılamasını engellemiş oluyorlar. Bir bunalımlı genç kimliği ortaya çıkıyor.
Evet.
Bu gençler kendilerini hem geldikleri ülkeye ait hissetmeyip hem de gittikleri ülkeye ait hissetmiyorlarsa, bunun üstünde kendilerini diasporatik bir durumdaysa, üst bir merkezi büyük güç otoriteye ait hissederek bunlarla başa çıkma gibi bir tutuma yöneliyor. Ya Fransa, sen beni kabul etmiyorsun vesaire, ama sen kimsin ya? Ben hilafet çok büyük bir, bütün ümmeti temsil eden bir siyasi otoriteye mensubum.
Ve şimdi de onlar için savaşmaya gidiyorum.
Onlar için de savaşmaya gidiyorum. Bu onlar için hakikaten çok büyük bir ideal oluyor. O psikolojik sıkışmışlığı, daralmışlığı, küçülmüşlüğü, ötelemeyi aşan bir şey. Nitekim yapılan bazı araştırmalar var. Alman sosyologların yaptığı, Fransa'da araştırmalar yine var. Bu gençlerin önemli bir kısmı mesela normal gece hayatı var. Normal kulüplere devam ediyorlar, alkol alanlar var ama birden hidayete eriyorlar hızlı bir biçimde. Hidayete erince bir yan, böyle de bir yanı var. Bir de bakıyorlar ya, ben Müslümanım ama ben bir sürü büyük günahlar işlemişim. Bundan nasıl kurtulacağım ben? Çok büyük bir şey yapmam lazım, büyük bir sevap işlemem lazım, büyük bir iş yapmam lazım. Bu psikolojiye tam da işte hilafet devleti, onun için cihat etmek onlar için büyük bir düşünce oluyor. Ve IŞİD bunu çok iyi kullanıyor. Kendisini hilafet devletinin merci otoritesi olarak gösteriyor. Cihat eden bir güç olarak gösteriyor. Emperyalistlere karşı cihat eden, diktatörlere karşı cihat eden bir yapı olarak lanse ediyor. İslam'ın cihat düşüncesini de çarpıtan, İslam'ı tekfir içinde yorumlayan bir bakış açısına sahip. DEAŞ'ın ortaya çıkmasının önemli nedenlerinden birisi de böyle bir teolojik boyut vardır.
Hocam orayı bu soracağım.
İlahiyat boyutu var.
İkinci sorum oydu. Demek ki bu DEAŞ'ın, El-Bağdadi'nin ya da işte El-Kaide'nin söylemlerinin gücü kadar özellikle diasporadaki Müslüman gençler açısından bazı problemler de var. Yani bulundukları ülkelerde dışlanmaları, inançlarının hor görülmeleri, işte toplumsal hayata katılmalarının kısıtlanmaları da buna sebep oluyor.
Sebep oluyor, evet.
Hocam şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili sorularım olacak yine. Tamam. Aslında bizim devrimci İslam anlayışı ve beyhude devrimler başlığı da bunu kısmen bununla tamamlıyor ilgili. Bu konuyu. O yüzden şimdi buradan kısa bir ara verelim. Ardından Kırk Ambar'ın ikinci bölümünde bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Vahşeti Yöneten Adam El-Bağdadi başlıklı yazıyı değerlendirdik Ergün Yıldırım Bey'in. Tam bitmedi konu, bu mesele etrafında diasporatik hale gelen Müslüman gençleri konuştuk hocam. Şunu da sormak istiyorum ben. Bu meselelerle birlikte şimdi programımızın ikinci bölümünde bu devrim meselesini de konuşacağız. İslam topraklarında işte sosyalist ve milliyetçi hareketler nasıl devrimci oldu? Evet. Bunun bir şeyi var mı? Geleceği oldu mu? Olacak mı? Neye yaradı? Bunu konuşacağız ama ben İlk programla alakalı olarak şunu sormak istiyorum. Aslında programımızın şimdi konuşacağımız bölümünü de tamamlayacak bir soru. Bu esnada en nihayetinde bunlar işte din tandanslı hareketler.
Evet.
Hilafet deniyor, şeriat deniyor. İşte bir takım
cihat diyor.
Geçmişteki uygulamalar işte cariyelik ondan sonra mal paylaşımı bir takım ticaret kuralları filan hiç filtre edilmeden yeniden uygulamaya konulmaya çalışılıyor. Bu esnada da Batılılar şunu okumaya başladılar ve bununla ilgili çok yazı yazıldı, kitaplar yazıldı. İşte İslam ve şiddet.
Evet.
İşte İslam'ın harici, selefi, vahabist yorumu.
Evet.
İşte selefi cihadizm.
Evet.
Ya da işte cihadistler gibi.
Cihadoloji diye bir şey kullandı.
Bir takım böyle kavramlar üretti Batılılar ki işte cihat aslında işte mücahitlik, cihat, mücahede. İslam'ın temel kavramlarından birisi. İnsanın hem kendine hem toplumu ıslahla ilgili hem düşmanları ıslahla ilgili zaferle ilgili temel kavramlardan birisi. Fakat bu kavramı bu işte Batılılar, akademisyenleri, bir takım teorisyenleri aldılar ve kendilerince yeniden ürettiler. Mesela selefilik aynı şekilde hocam. Ya da işte İslam'daki harici hareketler yeniden yorumlandı filan.
Evet.
Sanki biz buna çok bir şey katamadık, bu kavramları çok koruyamadık gibi geliyor bana. Ne dersiniz hocam?
Evet, biz bu kavramları hakikaten yorumlayamadık ve aynı zamanda El-Kaide ve IŞİD'in kullandığı bu İslami söylemlere karşı güçlü bir söylem üretemedik biz aslında İslam dünyası olarak. Sadece tarihte, mezhepler tarihinin ortaya koyduğu görüşleri tekrarlayıp durduk. Sadece işte tekfircilik üzerinde durduk. Ama hakikaten bunlar nasıl ilahiyatı, bunlar İslam düşüncesini, İslami kavramları niçin böyle kullandılar? Buna karşı biz cihadı nasıl savunmalıyız? Biz siyaset ve din ilişkilerine nasıl bakmalıyız? Uluslararası düzenle İslam açısından nasıl bir ilişki kurmalıyız? Aktif bir cevap fikriyat olarak veremedik biz. Ama Avrupalılar oryantalistler çok daha yoğun bir biçimde bu konuları işlediler. Selefilikle ilgili, efendim Vehhabilikle ilgili, Haricilikle ilgili, cihat kavramı ile ilgili ve şimdi biz İslam dünyası daha çok onların okuduklarından etkilenmeye başlayarak ve onların kavramlarıyla, çalışmalarıyla bu yapıları anlamaya
temel kavramlardan birisi biz, de İslam din devlet ilişkisiydi mesela
tabii,
hocam.
Kesinlikle bu. Burada şunu başardılar aslında oryantalistler. İşte İslam devleti mi diyorsunuz? Bütün Müslümanları devlet ilişkilerini İslam'la barışık bir siyasi yapı mı düşünüyorsunuz? İşte size IŞİD. Budur yani.
Evet.
Efendim hilafet mi arıyorsunuz?
Halifeliğiniz. Al Bağdadi sana.
Alın Bağdadi size. Bir teröristi, bir isyan hareketinin örgütlenmesini, vahşetini bize İslam devleti diye ve halife diye gösterdiler. Çevrelerinde de bunu gösterdiler ve böylece bizim en önemli hayallerimizi, muhayyilelerimizi, kavramlarımızı da kirletmiş oldular. Adeta FETÖ ile hizmet kavramını çok ciddi anlamda kirlettiler. IŞİD'le de İslam devleti kavramını ve hilafet kavramını kirletmiş oldular tabiri caizse. O nedenle bizim behemahal kendi siyasi düşüncemizi, tarih içindeki mirasını, birikimini araştırmacılarımız o kadar ayrıntılı inceliyorlar ki Arapça metinler, Osmanlıca metinler, şerhlerini, hayat hikayelerini. Kardeşim bugün önümüzde ciddi bir şey var. Önümüzde yangın almış olan bir ev var. Bunu göreceksin, buna bakacaksın, bunu çözebilecek, buna derman olabilecek siyasi düşünceler İslam'dan ilham alarak ortaya koymamız gerekir.
Evet.
Gençlere göstermemiz gerekir.
Evet.
Din devlet ilişkileri konusunda, hilafet konusunda, diğer konulardan yeni fikirler ortaya koymamız gerekir. Türkiye bunu yapmakla büyük bir sorumluluk içinde yer alması gerekir. Bir sorumluluğu var Türkiye'nin
evet. bunu. Yani Müslüman sadece aydınların, ilahiyatçıların,
aydınların,
akademisyenlerin üzerinde bir vazife bu değil mi hocam?
Kesinlikle büyük bir vazife. Bunu AK Parti iktidarından falan beklemenin bir manası yok. Onlar yapacaklarını yapmaya çalışıyorlar daha pratik hayatla ilgili. Ama işin fikriyat boyutunun mesuliyeti bizim gibi akademisyenlerde. Yani İslam düşüncesiyle ilgilenen, onun siyasi boyutu, sosyoloji boyutu bilmem, işte tarihsel boyutu. Bunları efendim sadece mirası öğrenip durmakla değil, o miras bugüne konuşmuyorsa, bugüne bir şey demiyorsa,
Bugüne cevap değilse,
İnsanların umurunda olmaz. Yazarsınız orada birikir, kütüphanede kalır, tamam ona da bir çalışma eyvallah. Ama şu an gençler gidiyor, insanlar gidiyor. Bunların dolayısıyla yeni bir El Bağdadi'nin çıkmaması için IŞİD'in yeniden, IŞİD tümüyle yok edilmedi, beli epey kırıldı, doğru. Yeniden ürememesi için, var olmaması için bizim gençliğimize yol göstermemiz
hocam,
lazım.
Hocam şöyle.
Bizim toplumlarımıza yol göstermemiz lazım. Bizim devletlerimize yol göstermemiz lazım.
Yani bu sadece İslam'ın içindeki aşırı ya da buradan neşet ettiğini saydığımız hareketler için değil. Bir de bir din karşıtlığı, bir sekülerizasyon süreci içindeyiz de biz. İşte gençlerin deist olduğundan, ateist olduğundan
tabii.
bahsediyoruz. O da aslında bizim bu müesseseleri, bu kavramları tam işleyemediğimizden, anlatamadığımızdan, günümüze cevap olarak yeniden üretemediğimizden kaynaklanıyor.
En büyük şey bu. Mesela gösteriyorlar kardeşim halife mi diyorsunuz? Bakın Bağdadi halife. Ya bir karikatür yani bu. Bütün bir hilafet geleneğini, bütün bir hilafet siyaset düşüncesini karikatürize eden bir şey. Dolayısıyla bunlarla başa çıkmak için hakikaten yani adamlar bu yapıları öğrenip bunları kullanmak için diyelim bunları kullanıyorlardı aynı zamanda. Bir sürü araştırma merkezleri var, birçok çalışmaları var. Adamlar cihadi culture diye, cihat kültürü diye sempozyum yapıyorlar, toplantı yapıyorlar burada. IŞİD hangi internetlerde, hangi medya şeylerinde ne tür fotoğraflar kullanıyorlar,
nasıl
ne tür
videolar. Nasıl bir propaganda yapıyor?
Nasıl bir propaganda yapıyorlar, iletişim tarzları nedir, kullandıkları sembol nedir? Bunlara özgü mesela bilimsel araştırma yapıyorlar. Bunun
evet.
gibi biz yani dediğim gibi bunu sadece ilahiyatçılara bırakırsak veya sadece mezhepler tarihçisine bırakırsak bunların çözülmesi zor.
Evet. Hakikaten. Hocam isterseniz yeni konumuza da başlayalım. Evet. Bir 15 dakikaya yakın bir vaktimiz var. İkinci konumuz da devrim meselesi. Hı. Devrimci İslam anlayışı ve beyhude devrimler başlığını taşıyan sizin bir yazınız vardı 3 Kasım'da yayımlanan. Şöyle başlıyorsunuz hocam yazınıza. Fransız devrim tarihini yazan Bey de Maistre, Fransız ihtilalinin şeytansı bir niteliği var der.
Evet.
Çünkü her devrim kendini Tanrı yerine koyarak her şeyi sıfırdan başlatan değişimin adı. Fransız ihtilaliyle gelenek başlar, yani bu devrim evet. geleneği başlar. Bütün devrimlerin huyudur bu. Her şeyi sıfırdan başlatmak ve bütün toplumu baştan aşağı değiştirmek, cüretkarlığında bulunmak. Evet, yani bu her şeyi, değil mi hocam? Bu devrimin herhalde ana felsefesi, her şeyi sıfırdan başlatmak, bütün toplumu müesseseleriyle beraber, kurumlarıyla beraber yeniden kurmak, yeniden evet. düzenlemek, inşa etmek. Yani kısmen batıdaki işte Avrupa tarihine baktığımız zaman Hristiyanlıkla girdikleri mücadele, kendi iç dinamikleri, birbirleriyle savaşmaları, karanlık çağları evet. bunu anlayabiliriz de hemen şu soruya geçmek istiyorum. Yani bu devrimci ütopya İslam toplumlarına nasıl girdi?
Evet.
Yani çünkü biz İslamcı, sosyalist ve milliyetçi hareketler var işte Arap dünyasında. Bizde evet. var. Yani evet. bizzat Cumhuriyet tarihi bir devrimler tarihi olarak da evet. nitelendiriliyor. Bize nereden musallat oldu bu devrim anlayışı hocam? Evet.
Bu tabii bize modernleşme ve batılılaşma musallat olunca onun doğurduğu devrim de musallat oldu aslında. Ve bizim de Osmanlı parçalandıktan sonra devletler kendilerini Avrupa tarzı devrimlerle yeniden kurmak ve bütün sorunlarını aşmak istediler. Yani efendim hanedanı devirirsek, yerine yeni bir rejim kurarsak, biz ekonomiyi de çözeriz, cehaleti de çözeriz, yepyeni, refah düzeyi yüksek, ekonomisi gelişmiş, eğitim sorunlarını çözmüş bir sisteme ulaşırız diye böyle bir ütopyaya inadılar. Böyle bir ne bileyim yani işte bir şeyle diyorlar ya.
Sihirli değnek.
Sihirli değnek. Sihirli değnek olarak gördüler hakikaten. Bunun içinde çok büyük bir ihtirasa kapıldılar. Ve 60'lardan itibaren İslam dünyasında birçok devrimler olur. Aslında bunlar darbe ama hepsi kendine devrim diyor.
Evet.
Buradan İslam düşüncesine bunun yansıması aslında çok düşündürücü. Devrimci bir İslam anlayışına doğru gidilmesi
evet.
problemli bence. İslam düşüncesi devrimler üzerinden yorumlanıyor.
Kaldı ki hocam mesela, siz diyorsunuz ki bu Nevin Mustafa'nın İslam siyasi düşüncesine muhalefet diye kitabını evet. örnek vermişsiniz. 1990 İstanbul baskılı.
Evet.
Mesela burada Nevin Mustafa İslam tarihindeki tüm hareketleri, mezhepleri özellikle de muhalif hareketlerin hepsini devrim olarak tanımlıyor. Yani Abbasilerin Emevilere karşı İsyanları bile devrim.
Devrim. Aynen evet. öyle. Bütün hakikaten çok dikkat çekici. Artık aydınlar değişim için devrime o kadar inanıyorlar ki bütün İslam tarihini de böyle okumaya başlıyorlar. O dönem Hasan Hanefi de mesela devrim adıyla Mısır'da kitap yazıyor. İşte yine Muhammed Amara aynı şekilde bakıyorsun Mutezile ve devrim. Mutezile'yi bir devrimci düşünce olarak savunuyorlar. Türkiye'de de bunu savunan bir sürü insan var yani garip bir biçimde. Seyit Kutup da aynı şekilde görüyoruz.
Yoldaki işaretler işte yani, devrimin evet, manifestosu, İslam devrimi.
Evet, İslam devrimin manifestosu. Dolayısıyla İslam siyaseti, İslam içindeki muhalif hareketler vesaire devrim üzerinden giderek okunur. Ve bu çerçevede yeniden yapılandırılmaya çalışılır. Bu bizim için aşılması gereken bir mesele. İslam düşüncesi artık bu çağdaş dönemde devrimci anlayıştan kurtulması gerekir. Çünkü bununla çok iyi şeyler yapamadık yani biz. Aslında bir yönüyle bunlarla iktidarda olan ve kendilerine devrimci diyen darbecilere karşı muhalefet ederken onlardan da etkilenmenin bir yansımasıdır bu. Yani şeyde Bas Nasır'ı devrimle geliyor, devrimci olarak kendini addediyor. Ona muhalif olan Müslümanlar da ona karşı devrim yaparak İslam devrimini kurmayı düşünüyorlar. Bu diyalektikten bütünüyle çıkmak gerekiyor. Çünkü bunlar çok iyi sonuçlar bırakmadı arkasından açıkçası.
En son Arap Baharı'nı gördük değil mi hocam?
Arap Baharı'nda gördük. Yine devrimler falan dendi ama devrim falan oldu yok yani. Tahrir'de mesela devrim diye bağırdılar. Böyle bir şey de çıkmadı. Şimdi şeyde Irak'ta ve Lübnan'da.
Evet, bugünlerde
binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan Lübnan'da yüz binleri aşıyor.
Gösteri yapıyorlar.
Sokaklara dökülüyorlar, yürüyorlar. Daha önce Sudan'da oldu. Şimdi millet devrim diyor. Bunların hiç devrim mevrimle alakası yok hakikaten. Bunlar tamamıyla işsizlikten bahsediyorlar. Mesela Irak'ta 10.000 üzerine fabrika kapatılmış ve Irak dünyada enerji sağlayıcı olarak 4. sırada yer alan bir ülke doğalgaz ve petrolde.
Evet.
Bu kadar büyük bir para kazanma konumu var. Bu parayı ne yapıyor? Alıyor mu? Aldığı zaman nereye harcıyor? Rüşvetten millet şikayet ediyor. Yöneticilerin, elitlerin bunu ülkenin ekonomisi için yeterince doğru bir biçimde kullanmadıklarını düşünüyorlar. 500 binden fazla insan o fabrikaların kapanmasıyla işsiz kalmış. İlk defa %15'e varmış. Dolayısıyla bunlara katılanlar çoğunlukla gençler bu şeyleri. Ama her yaştan, her mezhepten insan var. Sünni var, Şii var, işte orta yaşlı var, genç var. Dolayısıyla İslam din toplumlarında artık bu diktatörlük ve isyanlar diyalektiği döneminin, bu devrimler arayışının bir sonuna gelinmesi gerekir. Bunun yerine daha ıslah programlarını temel alan, ekonomiyi de siyaseti de bu ıslah programları çerçevesinde adilane bir biçimde çözmeyi düşünen yöneticilerin, aydınların, kadroların, buna inanan idealist kadroların olması gerekiyor.
Evet.
Ki o işte dünyada 4. sırada enerji sağlayıcı bir ton para alıyor ama o parayı millete demek ki dağıtmıyor, sarf etmiyor, yatırımlara çevirmiyor. Rüşvete dönüşüyor. Yani işte Lübnan Başbakanı 16 milyon kendi sevgilisine hediye gönderdiği söyleniyor. Yani bunlar hakikaten çok
Hawaii'de büyük. Bir adada.
Evet.
Hocam şimdi tabii devrim yerine bizim medeniyetimizde kullanılan kavramlar var. İşte ihya kavramı, evet. Tecdit kavramı, ıslah kavramı gibi. Siz de diyorsunuz ki yani artık biz bu devrimlerden bunlara dönsek diyorsunuz. Yani evet. Yeni ıslah siyasetleri keşfedilmeli. Kaostan, krizden ve sefaletten çıkışa imkan veren yeni ıslah siyasetleri oluşturulmalı. Evet. Burada şunu da sormak istiyorum ben. Yani tabii bu devrimin 200 yıllık bir tarihi var. İşte evet. Fransız İhtilali'ni baz alırsak, evet. işte Bolşevik devrimi var, İran İslam devrimi var. Hani bizim bu topraklarda evet. Çin devrimi var.
Evet.
Bu veçesiyle bu devrim bir toplumsal dinamizm oluşturuyor. Hani bir dinamizm evet. kazanıyor ve harekete geçiyor insanlar, toplumlar, işte milletleri harekete geçiren bir edebiyatı da oluştu yani bunun.
Evet.
Sol jargonlu da olsa bir edebiyatı evet. da oluştu. Bu ivmenin yanında işte bizim bu temel mefhumlarımız işte ihya, tecdit, ıslah
evet.
Yani karşı durma şansı var mı bu kavramların? Çok mu soft kalıyor, çok mu evet. soft power kalıyor bunlar?
Tabii şöyle bir handikap var. Aşırılıklar çağında yaşıyoruz biraz.
Evet.
Biz. Dolayısıyla bu aşırılıklar çağında insanlar daha çok aşırı olanlara meylediyorlar. Daha çok sert olana, kavgacı olana meylediyorlar.
Uçlarda yaşıyor
insanlar. Uçlarda yaşıyorlar. Ama burada da dikkat ediyorsanız devrim çıkmıyor, isyanlar çıkıyor burada da. Biz bu
kaos çıkıyor.
Kaos çıkıyor, yıkım çıkıyor. İsyan yeni bir şey önermez. İsyan sadece yıkar, ateşe verir, yok eder. Bakın 1930'lu yıllarda İspanya'nın iç savaşında 40'ın üzerinde kilise yakılıyor. Onu kötülük görüyor ve o kötülüğü yok etmek istiyor. İsyan iyi bir şey kurma üzerine değil, kötülüğü yok etme üzerine. Onun nazarında efendim bu düzenler kötüyse bu düzenleri yıkmak ve yakmak önemli. Yerine ne koyacaksın, ne sunacaksın? Bu yok. Yerine koymak istedikleri şey IŞİD'de gördük. Olabildiğince vahşi, bir şey. Vahşeti yönetme kavramını tesadüfi olarak kullanmadın. El Naci diye bir El-Kaide lideri var ve onun vahşetin yönetimi diye geliştirdiği bir strateji var. Bu stratejide diyor ki biz diyor, bu çok önemseniyor. ABD'nin istihbarat merkezi bunu alıyor.
Cihadı
ve,
vahşet olarak
evet, görüyor. Evet, vahşet olarak görüyor. Biz diyor ki biz diyor İslam'ı değil diyor. Biz din çalışması yapmıyoruz diyor. Biz kavga ediyoruz diyor. Yani şimdi burada tamam gençler için cazip bir şey. Bu aşırılıklar çağında insanlar bunları seviyor, cezbediyor, koşuyor ama sonu felaket oluyor. Uyuşturucu madde bağımlılığı gibi bir şey bu. Anlık olarak büyük bir saadet veriyor o an.
Ve anomi oluşuyor değil
ama
mi hocam?
Ama o an geçtikten sonra madde bağımlılığı ne yapıyor? Bütün bedeni yıkıyor, yok ediyor. Alkol anlık olarak bir hoşluk veriyor ama alkolizm ve şeye dönüştüğü zaman yani saadeti yok eden bir şey haline geliyor. Dolayısıyla biz ıslah, ihya elbette bir değişim içinde olmalıyız. Mevcut haliyle devam etmek mümkün değil. Orta Doğu, İslam toplumları yeni bir sayfa açmaları gerekir. Yeni bir başlangıç yapmaları gerekir. Ama bu yeni başlangıç, yeni sayfa değişim yöntemi olarak devrimle isyan da olmuyor. Bunun yerine daha ihya ve ıslah üzerine giderek hareket etmeliler. İslam'ın genel olarak İslam düşüncesinin tabiatında yer alan değişme yöntemi bu çünkü. Ve bu yapıldığı zaman başarılar elde ediliyor. Yani İmam-ı Gazali'nin mesela İhya Hareketi başarılı olmuştur. İşte Nizamül Mülk'ün diyelim bu eğitimle ilgili bir yönüyle kaotik duruma son vermek için Nizamiye medreselerini kurması bir İhya Hareketidir ve yeni bir düzendir. Dolayısıyla bize yeni bir ihyayla, yeni bir siyasal ihyayla, yeni bir İslami düşünce ihyasıyla yeni bir başlangıç yapabiliriz.
Ya da birkaç program önce konuştuğumuz İstanbul İslamcılığı evet. Aslında değil
yeni
mi hocam?
Yeni bir fikri ihya hareketi olarak, evet. Fikri ihya olarak görmek mümkün bunu.
Doğru. Hocam çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.